Ayrım 4. 5. Anlaşma. Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz, Janet Mills. Sayfa 61. 3. Anlaşma. Varsayımda bulunmayın. Bununla 3. anlaşmaya geliyoruz. Varsayımda bulunmayın. Varsayımlar başa bela açar. Zira çoğu gerçek değil, kurgudur. Büyük varsayımlarımızdan birisi, sanal gerçekliğimizde ne varsa tümünü hakikat sanmaktır. Bir diğeri ise başkalarının sanal gerçekliği dahilindeki tüm varsayımların hakikat olduğudur. Pekala, hiçbir sanal gerçekliğin hakikat olmadığını artık biliyorsunuz. Farkındalığımızı kullanarak yaptığımız tüm varsayımları kolayca görür, varsayım yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlarız. Biz insanların çok kuvvetli hayal güçleri ve hayalini kurabileceğimiz bir sürü fikir ve hikaye vardır. Kafamızda konuşan sembolleri dinleriz. Başkalarının ne yaptığını, ne düşündüğünü, hakkımızda neler söylediğini hayal eder, kafamızda bir şeyler kurmaya başlarız. Sadece bizim için gerçek olan koca bir hikaye uydurur, ona yalnızca biz inanırız. Bir varsayım diğerine yol açar, bunlardan sonuçlar çıkarırız ve hikayemizi son derece kişisel alırız. Sonra başkalarını suçlar, kendi varsayımlarımızı haklı çıkartma çabası ile genellikle dedikoduya başvururuz. Elbette dedikodu çarpık bir mesajı iyice çarpıtır. Varsayımlarda bulunarak onları kişisel olarak üzerimize almak bu dünyadaki cehennemin başlangıç noktasıdır. Hemen tüm uyuşmazlıklarımız buna dayalıdır. Nedenini anlamak ise zor değildir. Varsayımlar kendimize söylediğimiz yalanlardan başka bir şey değildir. Bu da boş yere büyük dramlar yaratır çünkü doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir şey söz konusudur. Varsayımda bulunmak, ortada olup biten bir dram yokken onu aramaktır. Başka birinin hikayesinde bir dram cereyan ediyorsa, ne olmuş yani? O sizin değil, bir başkasının hikayesi zaten. Kendinize anlattığınız ne varsa, neredeyse hepsinin birer varsayım olduğuna dikkat. Bir ebeveyn iseniz, çocuklarınız hakkında varsayım yapmanın ne kadar kolay olduğunu bilirsiniz. Gece yarısı olmuş, dansa giden çocuğunuz henüz eve gelmemiştir. Onun bu saatte artık dönmüş olacağını sanıyordunuz. En kötüsünü hayal etmeye başlarsınız, varsayım yaparsınız. Ya başına bir şey geldiyse? Belki polisi arasam iyi olur. Hayal edebileceğiniz o kadar çok şey vardır ki, sonunda kafanızda bir sürü felaket olasılığı yaratırsınız. 10 dakika sonra kızınız ağzı kulaklarında eve döner. Gerçek size ulaşıp da bütün yalanlar çözülünce, birden boş yere kendinize işkence çektirmiş olduğunuzu fark edersiniz. Varsayımda bulunmayın. Hiçbir şeyi kişisel algılamamak size başkalarıyla ilişkilerinizde bağışıklık sağlıyorsa, varsayım yapmamak da kendinizle, bilgi sesinizle ya da düşünce dediğimiz şeyle olan ilişkinizde bağışıklık sağlar. Varsayımda bulunmak düşünmenin ta kendisidir. Çok fazla düşünüyorsunuz. Bu da varsayımlara yol açıyor. Ya olursa? Düşüncesi bile hayatımızda büyük dramlara yol açabilir. Her insanın düşünme yetisi vardır ve fazla düşünce korku getirir. Bütün o düşünceler kafamızda çarpıttığımız semboller üzerinde hiçbir denetimimiz yoktur. Düşünmeye bir son verirsek kendimize bir şeyleri açıklamaya da son vermiş oluruz ki bu da bizi varsayımda bulunmaktan alıkoyar. İnsanların her şeyi açıklama ve doğrulama gibi bir ihtiyaçları vardır. Bilgiye ihtiyaç duyarız ve bu bilme ihtiyacımızı tatmin etmek için varsayım yaparız. Bilginin asılsız ya da gerçek olup olmadığına pek aldırış etmeyiz. Gerçek ya da kurgu, neye inanıyorsak %100 inanır, inanmayı sürdürürüz çünkü sadece bilgi sahibi olmak bile bize güven hissi verir. Zihnin açıklayamadığı o kadar çok şey, yanıt bekleyen o kadar çok sorumuz vardır ki ama bilmediğimizde soru sormak yerine türlü türlü varsayımlarda bulunuruz. Varsayım yapmayı ancak soru sormakla bırakabiliriz. Sormak ve açıklık getirmek daima daha iyidir. Varsayımda bulunmadığımızda dikkatimizi neyin hakikat olduğuna dair düşüncemize değil, hakikate odaklayabiliriz. O zaman hayatı görmek istediğimiz gibi değil, olduğu gibi görürüz. İleride göreceğimiz gibi kendi varsayımlarımıza inanmadığımızda inancımızın onlara yatırdığımız gücü bize geri döner. Varsayımlara bağladığımız tüm o enerjiyi geri kazandığımızda onu yeni bir düşüş, şahsi cennetimizi yaratmakta kullanabiliriz. Varsayımda bulunmayın. 6. İnancın gücü. Noel Baba sembolü. Hayatınızda inancınızın gücüne tamamen sahip olduğunuz bir dönem olmuştu. Ancak insanlığın bir parçası olmak üzere eğitildiğinizde inancınızın tüm gücü öğrendiğiniz o sembollere gitti ve belli bir noktada semboller üzerinizde güç sahibi oldular. Aslında inancınızın gücü bildiğiniz her şeye ulaştı ve o zamandan bu yana bildikleriniz hayatınızı yönetir oldu. Çocukken başkalarının inançlarının gücünün bizi alt ettiği aşikardır. Semboller harika bir icat ama onlarla tanıştırıldığımızda bir takım sembol ve görüşler önceden oraya yerleşmişlerdir bile. Her kanıyı hakikat olup olmadığına bakmaksızın içimize alırız. Ve sorun şu ki, yetişkin olma sürecimizde edindiğimiz kanılarla birlikte bir dilin ustası olduğumuzda semboller inancımız üzerinde güç kurmuşlardır bile. Bu iyi ya da kötü, yanlış ya da doğru değildir. Böyle olur bu iş. Hepimizin başına gelmiştir. Toplumumuzun bir üyesi olmayı öğreniyoruzdur. Bir dili öğreniriz, bir din ya da felsefeyi, varoluş biçimini öğrenir, bize söylenen ne varsa tüm o inanç sistemimizi onun üzerine inşa ederiz. Söyledikleri bir şeyin doğru olmadığını anlamamızla kalbimizde ilk kez kırılıncaya kadar insanların bize söylediklerinden kuşku bile duymayız. Okula gideriz. Daha büyük çocukların bizi işaret ederek "Şu çocuğu görüyor musun? İşte o hala Noel Baba hikayesine inanıyor." dediklerini duyarız. Er geç Noel Baba diye bir şey olmadığını öğreniriz. Onun gerçek olmadığını keşfettiğinizde neler hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Ana babanızın kötü niyetli olduğunu sanmam. Noel Baba'ya inanmak milyonlarca kişi için harika bir gelenektir. Noel Baba adıyla bildiğimiz sembolle ilgili söylenenleri özetleyen şöyle bir şarkı sözü vardır. Gözünü dört aç, sakın ağlama, suratını da asma. Neden dersen Noel Baba şehre geliyor. Noel Baba'nın ne yapıp yapmadığımızı bildiğini söylerler bize. Ne zaman uslu, ne zaman yaramaz olduğumuzu bilir, dişimizi ne zaman fırçalamadığımızı bilebilir. Biz de bunlara inanırız. Noel gelir, çocuklara verilen hediyelerin birbirlerinden çok farklı olduklarını görürüz. Diyelim ki siz Noel Baba'dan bir bisiklet istediniz ve yıl boyunca iyi çocuk oldunuz. Aileniz yoksul. Armağanlarınızı açıyorsunuz, bisiklet falan yok. Komşunun o yaramaz çocuğuna ise ki, yaramaz ne demek çok iyi bilirsiniz, bir bisiklet gelmiş. Ben uslu durdum, bu çocuk sürekli yaramazlık yaptı. Nasıl oldu da bisikleti bana getirmedi? Noel Baba benim her yaptığımı biliyorsa, komşu çocuğun yaptıklarını da bilir mutlaka. Neden bisikleti bana değil de o çocuğa getirdi peki? Bu tamamen haksızlıktır. Nedenini anlamazsınız. Duygusal tepkiniz kızgınlık, kıskançlık, hatta hüzündür. O çocuğu her zamankinden daha şımarık bir halde, etrafta bisikletiyle mutluluk içinde dolanırken görür, gidip onu dövmek ya da bisikletini parçalamak istersiniz. Haksızlık. O haksızlık duygusunun nedeni bir yalan inanmış olmanızdır. Masum bir yalan. Hiç kötü niyet içermez elbet. Ama inanmışsınız ona bir kere. Ve kendinizle bir anlaşma yaparsınız. Bundan böyle iyi çocuk olmayacağım. Komşum gibi kötü olacağım. Daha sonra Noel Baba'nın da gerçek olmadığını keşfedersiniz. Ama iş işten geçmiştir. Duygusal zehrinizi akıtmışsınızdır bile. Kızgınlığın, kıskançlığın, hüznün verdiği acıyı çekmişsinizdir. Yalan temelli bir anlaşma yapmanın acısını çekmişsinizdir artık. Bu, inancımızı bir sembole nasıl bağladığımızın sadece bir örneğidir. Buna benzer yüzlerce, hatta binlerce sembol, hikaye, batıl inanç öğrenmişizdir. Noel Baba sembolü, masum bir yalana inanmanın bile içimizde nasıl ateş gibi yanan duygular uyandırdığına bir örnek. Zehir gibi gelir. Canımızı acıtır bu duygular. Bedenimizi acıtırlar ve gerçek olmayan bir hikaye ızdırap çektirir bize. Duygular sahicidir. Hakikatin bir parçasıdır onlar ama hissetme nedenimiz gerçek değildir. Gerçek değil, kurgudur. Kendinizi neden zaman zaman berbat hissettiğinizi soruyorsanız, kendinize doğru olmayan bir hikaye anlatıp sonra da ona inanmanızdır. Gerçek o ki düşünüz çarpıtılmıştır. Bu ne iyi ne de kötü bir şey. Dünyada milyarlarca insanın başına geliyor çünkü. Bu durumda olan sadece siz değilsiniz. İşte bu iyi haber. Semboller dünyası son derece güçlü çünkü içinizde derinlerde bir yerden gelen hayat, inanç ya da niyet dediğimiz o kuvvetle her sembolü güçlü yapan bizleriz. Böyle olduğunu farkında bile değiliz ama semboller birleşerek anlaşmalardan oluşan ve bizim inanç sistemi adını verdiğimiz bir yapıyı meydana getirebilir. Sembollerle birleşerek anlaşmalardan oluşan ve bizim inanç sistemi adını verdiğimiz bir yapıyı meydana getirirler. tek bir kelimeden bir hikayeye, tek hikayeden tüm bir felsefeye inanmakta anlaştığımız ne varsa o yapıya dahil olur. İnanç sistemi sanal gerçekliğimizi biçimlendirendir ve yaptığımız her anlaşma ile bir tuğla bina kadar katılaşana dek kuvvetlenip güç kazanır. Her sembolü, her kavramı, her anlaşmayı birer tuğla olarak hayal edersek, inancımız da tuğlaları bir arada tutan çimentodur. Hayatımız boyunca öğrenmeyi sürdürürken sembolleri pek çok yönde karıştırdığımızdan kavramlar kendi aralarında etkileşime geçerek daha da karmaşık hale gelirler. Soyut zihin daha karmaşık biçimde organize olur ve bu yapı bizler bildiğimiz her şeyin bütünselliğini elde edene kadar büyür de büyür. Toltekler bu yapıya insan formu adını verirler. İnsan formu maddi bedenin değil, zihnin aldığı şekildir. Kendimize dair inançlarımızın, düşümüzü anlamlı kılmamıza yardımcı olan her şeyin yapısıdır. Bize kimliğimizi veren insan formudur ama düşümüzün çatısıyla aynı değildir. Düşümüzün çatısı olduğu haliyle maddi dünya yani hakikattir. İnsan formu yargılamanın tüm öğeleriyle inanç sistemidir. O inanç sistemindeki her şey bizim kişisel hakikatimizdir ve biz her şeyi ruhsal doğamıza aykırı bile olsa o inançlara göre yargılarız. Evcilleşme sürecinde inanç sistemi hayatımızı yöneten yasa kitabı haline gelir. Kendi yasa kitabımızdaki kuralları izlediğimizde kendimize aferin der, uymadığımız zaman da ceza veririz. İnanç sistemi hem zihnimizin baş yargıcı olur hem de baş kurbanı. Çünkü önce yargılar sonra da cezalandırır bizi. Baş yargıç sembollerden oluşmuştur ve algıladığımız semboller dahil her şeyi yargılamak üzere yine sembolleri kullanır. Kurban ise yargının hükmünü alan ve cezayı çeken yanımızdır. Ve dışarıdaki düş ile etkileşim kurduğumuzda herkesi ve her şeyi kendi kişisel yasa kitabımıza göre yargılayıp cezalandırırız. Baş yargıç elbette işinde çok başarılıdır. Çünkü zaten tüm o yasalarla hemfikirizdir. Sorun, inanç sisteminin bizimle birlikte can bulması ve kendi bilgimizi bize karşı kullanmasıdır. Hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair, insan adlı kurbanı nasıl cezalandıracağına dair tüm kuralları kullanır. Kendimizi yargılamayı, dışlamayı, suçlamayı ve utancımızı yaratmak için bizim dilimizi kullanır o. Bizi sözel olarak taciz eder ve kişisel şeytanlarımızla hayal ettiğimiz cehennemi yaratarak bizi perişan eder. Ayrıca aynı şeyi söylemek için kullanabileceğimiz öyle çok sembol vardır ki. İnanç sistemi insan hayatına zorba bir hükümdar gibi hükmeder. Özgürlüğümüzü elimizden alıp bizi kölesi yapar. Sahici bile değilken gerçek biz yani insan hayatı üzerinde baskı kurar. Gerçek biz zihnin bir köşesinde saklanmışken o noktada zihni kontrol eden bildiğimiz ve inanmayı kabul ettiğimiz her şeydir. Çok güzel ve mükemmel olan insan bedeni tüm yargılanma ve cezanın kurbanı haline gelir. Zihnin kendini yansıttığı ve eyleme geçtiği bir araç olmaktan öteye geçemez. İnanç sistemi zihnin alemindedir. Onu ne görür ne de ölçebiliriz. Ancak var olduğunu biliriz. Belki de bilmediğimiz, yalnızca biz yarattığımız için varlığını sürdüren bir yapı olduğudur. Yarattığımız tamamıyla bize bağlanmıştır. Nereye gidersek peşimizden gelir. O kadar uzun zamandır böyle yaşıyoruzdur ki bu yapı dahilinde yaşadığımızın farkında bile değiliz. Ve zihin gerçek değil, sanal da olsa tüm güçtür çünkü onu yaratan da hayattır. Farkındalıkta ustalaşmak, kendimizin, yaratımızın canlı olduğunun bilincine varmaktır. Bir harfin çıkarttığı ses gibi en minimalinden tüm bir felsefeye inançlarımızın her biri hayatta kalmak için bizim canımızı kullanır. Zihnimizin işleyişini görebilseydik, milyonlarca yaşam türünü ve ona verdiğimiz inanç gücümüz ve tüm dikkatimizle oluşumumuza can verdiğimizi görürdük. Tüm yapıyı ayakta tutmak için yaşam gücümüzü kullanıyoruz. Biz olmasak bu fikirler de var olamaz. Biz olmasak yapının tamamı çöker. Hayal gücümüzü kullandığımızda kişisel masalımızın, inanç sistemimizin, inancımızı yalanlara bağlayışımızın inşasını görebiliriz. Tüm o yapılanma sürecinde, o öğrenme boyunca diğer kavramlarla çelişen öyle çok kavram, inşa ettiğimiz öyle çok düş vardır ki, öyle çok yapı yaratırız ki bunlar birbiriyle ters düşüp sözümüzün gücünü iptal ederler. O anda sözümüz hiç para etmez çünkü aksi yönleri hareket eden iki güç varsa sonuç sıfırdır. Tek yöne giden bir güç varsa onun kuvveti muazzamdır ve sadece sözümüz tüm inancımızın gücünü taşıdığı için niyetlerimiz yalnızca ağzımızdan çıkan sözle vücut bulur. Çocukken öğrendiğimiz her şeye inancımızı bağlarız. İşte kendi hayatımız üzerindeki gücü böyle kaybederiz. Büyüdüğümüzde inancımız öyle çok yalana bağlanmıştır ki arzu ettiğimiz düşü yaratacak neredeyse hiç gücümüz kalmamıştır. İnanç sistemi imanımızın tüm gücüne sahiptir ve denklemin sonunda elde kalan neredeyse sıfır güç, sıfır imandır. İmanımızı Noel Baba gibi bir sembole nasıl bağladığımızı görmek pek zor değilse de her sembol, her hikaye ve kendimize dair öğrendiğimiz her kanaat, her şey hakkında aynı şeyi söyleyemeyiz. Kanımca bunu anlamak çok önemlidir ve anlamanın tek yolu da ne yaptığımızın farkında olmaktır. Kişisel gücümüzü inandığımız her şeye bağladığımız bilincine sahipsek ancak gücümüzü sembollerden geri almak kolaylaşır ve semboller artık üzerimizde güç sahibi olamazlar. Her sembolden gücü kaldırırsak semboller sembolden öte bir şey olamazlar. Nihayet onları yaratana yani gerçek bize itaat ederek gerçek amaçlarına hizmet ederler. İletişim kurmak için kullanabileceğimiz bir araç olmak. Noel Baba'nın hakikat olmadığını keşfettiğimizde artık ona inanmayız ve bu sembole bağladığımız güç bize geri döner. İşte Noel Baba'ya inanma anlaşmasını yapmanın da kendimiz olduğunu o zaman anlarız. Bu farkındalığı yeniden kurunca sembolojinin tamamına inanmayı kabul edenin de kendimiz olduğunu görebiliriz. İmanını her sembole teslim eden biz isek, o gücü geri alabilecek olan da ancak ve ancak biziz demektir. Bu bilince sahipsek, sanırım inandığımız her şey üzerindeki gücü geri alıp kendi yaratımımızın kontrolünü asla bir daha kaybetmeyiz. İmanımız inanç sistemine değil de kendimize ise o gücün kaynağından kuşkumuz kalmaz ve artık yapıyı sökmeye başlayabiliriz. İnanç sistemimizin yapısı ortadan kalkınca son derece esnekleşiriz. Yaratmak istediğimiz ne varsa yaratabiliriz. Yapmak istediğimiz ne varsa yaparız. Neye inanmak istiyorsak imanımızı ona bağlarız. Tercih bizimdir. Acı çekmemize yol açtığını bildiğimiz şeylere artık inanmazsak sihirliymişçesine çekilen acı da kaybolur. Üstelik fazla düşünmemize de gerek yok. Bize eylem gerek. Farkı yaratacak olan eylemdir. 7. Ustalık uygulamayla gelir. 4. anlaşma. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Hayatınızı değiştirmeye hazır olunca, anlaşmalarınızı değiştirmeye hazır olunca en önemlisi farkındalıktır. Neyi sevip neyi sevmediğinizin farkında değilseniz anlaşmalarınızı değiştiremezsiniz. Neyi değiştireceğinizin farkında olmadan nasıl değişiklik yapabilirsiniz? Ancak bu farkında olmaktan öte bir şey. Farkı yaratacak olan uygulamadır. Farkında olabilirsiniz ancak bu hayatınızın değişeceği anlamına gelmez. Değişim eylem sonucudur. Ustalaşmanın yolu uygulamadan geçer. Öğrendiğiniz ne varsa tekrar ve uygulama sayesinde öğrenmişsinizdir. Konuşmayı, yürümeyi, hatta yazmayı bile tekrarla öğrendiniz. Pratik yaptığınız için konuştuğunuz dilde ustalaştınız. Hayatınızı yöneten tüm inançları da aynı yolla öğrendiniz, uygulayarak. Şu anki yaşam biçiminiz yıllar süren uygulamaların sonucudur. Bütün hayatınız boyunca şu an neyseniz o olmak üzere her an pratik yaptınız. Kendiliğinden olana kadar uygulamadınız. Yeni bir uygulamaya başladığınızda, ne olduğunuza dair inancınızı değiştirdiğinizde tüm hayatınız değişecektir. Kullandığınız sözcükleri özenle seçmeye çalışırsanız hiçbir şeyi kişisel algılamazsınız. Varsayımda bulunmazsınız. Sizi cehennem düşünde esir almış olan binlerce anlaşmayı bozarsınız. Pek yakında inanmayı kabul ettikleriniz, sandığınız ben imgesinin değil, sahici sizin seçiminiz olacaktır. Harika bir hayat yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey, sözlerinizi özenle seçmek, yani birinci anlaşmadır. O sizi ta cennete kadar götürecektir ama bu anlaşma için desteğe ihtiyacınız olabilir. Hiçbir şeyi kişisel algılamadığınızda, varsayım yapmadığınızda sözlerinizi özenle seçmenin daha kolay olduğunu tahmin edebilirsiniz. Varsayımda bulunmayınca hiçbir şeyi kişisel algılamamak da bunun tersi de kolaylaşır. Hiçbir şeyi kişisel algılamamak ve varsayım yapmamakla ilk anlaşmayı desteklersiniz. İlk üç anlaşmayı uygulamak zor, hatta imkansız bile gelebilir. İnanın bana hiç imkansız değil ama zor olduğunu kabul ediyorum. Çünkü aslında yaptığımız bunun tam aksi. Hayatımız boyunca kafamızın içindeki sesi dinlemeyi biliriz. Ancak bir de dördüncü anlaşma var ki o kolay. Her şeyi mümkün kılan işte bu anlaşma. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Elinizden geleni yaparsanız olur biter. Ne az ne fazla. Sadece yapabileceğinizin en iyisi. Yapıverin. Eyleme geçin. Eyleme geçmeden en iyisi yapılamaz ki. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Herkese uygun bir anlaşma. En iyisi. Zaten yapabileceğiniz tek şey. Ve en iyi bazen %80, bazen %20 vermek anlamına gelmez. Sürekli %100 verirsiniz. Niyetiniz budur. Sadece en iyiniz sürekli değişir. Bir andan ötekine. Asla aynı olmazsınız. Canlısınız. Devamlı değişiyorsunuz. En iyisi diye nitelendirip yaptığınızda bir andan diğerine değişir. Yapabildiğinizin en iyisi bedenen yorgun ya da enerjik hissetmenize bağlı olacaktır. Zaman içinde değişerek 4 anlaşma uygulamanız alışkanlık haline gelince elimden gelen en iyi şey dedikleriniz de gelişecektir. 4. anlaşma ilk 3 anlaşmanın kökleri derinde alışkanlıklar haline gelmelerine imkan verir. Uygulama ve tekrar sizi usta yapacaktır ama bu anlaşmalarda hemen ustalaşmayı beklemeyin. Her zaman kusursuz sözcükleri özenle seçmeyi ya da hiçbir şeyi kişisel algılamamayı veya varsayımda bulunmamayı kendinizden beklemeyin. Alışkanlıklarınız sımsıkı köklerle zihninizde tutunur. Sadece yapabileceğinizin en iyisini yapın. Anlaşmalardan birini tutmayı başaramazsanız yenileyin. Yarın yeniden başlayın ve ertesi gün tekrar. Sürekli uygulayın. Her gün daha kolay gelecek, yapabileceğinizin en iyisini yapmanızın sonucunda sözleri özenle seçmemek, olayları kişisel algılamak ve varsayımda bulunmak zamanla zayıflayıp seyrikleşecektir. Alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçerseniz böyle olacaktır. Nihayet 4 anlaşmanın da alışkanlık olduğu bir an gelecektir. O zaman denemeyeceksiniz bile, kendiliğinden olacak, gayret etmeden. Bir gün gelecek hayatınızı 4 anlaşma ile yönettiğinizi keşfedeceksiniz. Bu anlaşmaların alışkanlık olduğu bir hayat hayal edebiliyor musunuz? Uyuşmazlık ve dramlarla uğraşmak yerine çok kolay bir yaşantınız olacak. Her durumda bir şey yaratacaksınız. Düşlemekten kaçınamıyorsanız, o halde neden en güzel düşleri yaratmayasınız? Zihniniz varsa, ışığı algılıyorsanız düş kuracaksınız demektir. Hiçbir şey yaratmama kararı aldınızsa eğer, sıkılacaksınız ve baş yargıç sıkılmaya karşı koyacak, elbette sizi inandıklarınıza göre yargılayacaktır. Aman ne tembelsin, hayatını değerlendirmen lazım. O zaman en iyisi iyi bir düş kurup o düşten iyice zevk almaktır. Madem kısıtlanmış olduğunuza inanıyorsunuz, o halde içinizden akan güzellik ve güce neden inanmıyorsunuz? Hayat bize her şeyi sunar ve her şey zevk olabilir. Hayatın cömertliğine neden inanmayalım? Kendimize cömert ve nazik davranmayı neden öğrenmeyelim? Sizi mutlu eden buysa, çevrenizdeki herkese iyi davranıyorsanız neden olmasın? Sürekli dönüşüm içindeyseniz, değişmesini istemediğiniz halde düşünüz değişiyorsa neden bu dönüşümde ustalaşıp kendi kişisel cennetinizi yaratmayasınız? Hayatınızın düşü binlerce dinamik hayalden oluşur. Hayaller doğar, büyür ve ölürler. Demek ki sürekli dönüşüm içindedirler. Ama çoğunlukla siz farkında olmadan dönüşürler. Düş kurduğunuzun bir kez farkına vardığınızda seçtiğiniz her noktada düşünüzü değiştirme gücünü yeniden kazanırsınız. Cennet düşünü yaratacak güce sahip olduğunuzu keşfettiğinizde mevcut hayalinizi değiştirmek istersiniz ve 4 anlaşma bunun için mükemmel bir araçtır. Bu anlaşmalar kafanızın içindeki zorbaya, yargıca ve kurbana hayatınızı zorlaştıran tüm o küçük anlaşmalara meydan okurlar. Ve inançlarınıza, kendinize onların gerçek olup olmadıklarını sorarak meydan okuduğunuzda son derece ilginç bir şey keşfedebilirsiniz. Hayatınız boyunca hep başkaları için iyi olmaya çalışıp kendinizi en sona bırakmış olduğunuzu, kişisel özgürlüğünüzü bir başkasının bakış açısına uymak için feda ettiğinizi, anneniz, babanız, öğretmenleriniz, sevdiğiniz insan, çocuklarınız, dininiz ve toplum ölçülerinde iyi olmaya çalıştığınızı, onca yıl sonra bir de kendi gözünüzde yeterince iyi olmaya çalıştığınızda ise kendi gözünüzde yeterince iyi olmadığınızı anlarsınız. Belki de hayatınızda ilk kez kendinizi neden sıranın başına koyamıyorsunuz? Kendinizi koşulsuzca kabul ederek sevmeyi yeni baştan öğrenebilirsiniz. Sahici, koşulsuz sevgi yansıtmakla işe başlayabilirsiniz. Sonra da sahici beyninizi giderek daha çok sevmeyi uygulamaya koyun. Kendinize koşulsuz sevdiğinizde artık hayatınızı kontrol etmek isteyen bir yırtıcıya kolay kolay yem olmazsınız. Kendinizi kimse için feda etmezsiniz. Kendinizi sevmeyi sürekli uyguladığınızda bunun ustası olursunuz. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Sizi usta bir sanatçı yapma anlaşmasıdır. İlk üç anlaşma sanal gerçeklik alemindedir. Dördüncü anlaşma maddi alemdedir. Onun esası siz bir düş ustası olana kadar sürekli uygulama yapmaktır. Daima elinizden gelenin en iyisini yaparak nihayet dönüşüm sanatında usta olacaksınız. Sanatçı ikinci olarak dönüşümde ustalaşır ki bunu dördüncü anlaşmada açıkça görebilirsiniz. Yapabileceğinizin en iyisini yaptığınızda eyleme geçiyorsunuz, kendinizi dönüştürüyorsunuz, hayatınızın düşünü değiştiriyorsunuz. İkinci ustalığın hedefi inandığınızla yüzleşmek ve inandığınızı dönüştürmektir. Ustalaşmak, anlaşmalarınızı değiştirmek ve kendi zihninizi kendi bildiğiniz gibi yeniden programlamaktır. İstenilen sonuç inanç sisteminin değil de kendinize ait olan hayatı yaşamaktır. O yasa kitabı artık zihninizden çıktığında zorba, yargıç ve kurban da onunla birlikte gider. Dönüşüm başlamıştır bile. Daima sizinle başlar. Kendinize tamamen dürüst olacak, hikayenizi nasıl yazdığınızla ilgili gerçek görecek cesaretiniz var mı? Batıl inançlarınızla yalanlarınızı görecek cesaretiniz var mı? Olduğunuzu sandığınız neyse, onu gözden geçirecek cesarete sahip misiniz? Yoksa görmek istemediğiniz kadar çok yaranız mı var? Belki de bilmem ki diye düşünüyorsunuz ama meydan okumayı kabullenerek düşünüzü dönüştürüyorsunuz. Bunun şu anda meydana gelmesinin nedeni ise eskiden öğrendiğiniz tüm yalanları kafanızdan çıkartmanız. Dört anlaşma dönüşümde ustalaşmaktır aslında. Dönüşümde ustalaşmak ise daha önce öğrendiklerinizi hafızadan silme sürecidir. Anlaşma yaparak öğrenir, anlaşmayı bozarak öğrendiklerinizi silersiniz. Anlaşmayı her bozduğunuzda o anlaşmaya verdiğiniz iman gücü size geri döner, zira artık onu canlı tutmak için enerjinizi harcamanıza gerek yoktur. Küçük ve daha az enerji gerektiren bir anlaşmayı bozarak başlarsınız. Öğrenilenleri sildikçe bilgi yapınızı sökmeye başlarsınız. Böylelikle imanınız özgür kalır. İmanınızı geri kazandığınızda kişisel gücünüz artar, iradeniz güçlenir. Bu da size bir diğer anlaşmayı bozma gücü verir. Sonra öteki ve diğerleri. Kişisel gücünüz giderek artarken hemen her şeyin mümkün olduğunu görürsünüz. Kısa süre sonra bir bakarsınız, mutluluk, coşku ve sevginin kapılarını açan anlaşmalar yapmaktasınız. Derken bu anlaşmalar da canlanarak dış dünya ile etkileşime geçer ve tüm düşümüz değişir. Şu anda yaptığınız gibi öğrenmeyi tersine çevirince işe inandıklarınızla yüzleşmekle başlarsınız. İnandıklarınızla nasıl yüzleşeceksiniz? Bunun için elinizdeki tek gereç kuşkudur. Kuşku bir semboldür tabii. Demek ki çok güçlüdür. Kuşkunun gücüyle alıp verdiğiniz her mesajı sorgularsınız. Yasa kitabınızdaki her inanca meydan okursunuz. Sonra toplumu yöneten tüm inançları sorgularsınız. Ta ki dünyanızı kontrol eden tüm yalan ve boş inançların büyüsü bozulana kadar. Kısım 2'de göreceğiniz gibi 5. anlaşma size kuşkunun gücünü sunacaktır. 4. ayrımın sonu sayfa 80.